Adaletin İş Yüzünden herkese merhaba. Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Gözde.
Bu haftaki konumuz toplu sözleşme nedir olacak? Bunu konuşacağız biraz. İlk olarak ilk soruyla başlamış olalım. Toplu sözleşme nedir?
Sözleşmedir. Toplu sözleşme çalışma koşullarını daha somut söyleyelim. İşe alınış, işçilerin işten çıkartılmaları hangi durumlarda olacak? Kaç saat çalışacaklar? İşçi hangi işi yapacak? Hangi iş için çalıştırılacak? İşi hangi koşullarda değiştirilebilecek ya da değiştirilemeyecek? Çalışma süreleri ne kadar olacak? Günlük çalışma süresi, haftalık çalışma süresi gibi çalışma koşullarının tamamına yönelik yasanın emredici hükümlerine aykırı olmamak üzere düzenleme yapın, çalışma hayatını objektif, kanun niteliğindeki hükümlerle belirleyen bir sözleşme türü. Bireysel iş sözleşmesinden farkı şu, işçiyle işveren sözleşmenin tarafı olarak karşı karşıya geldiklerinde ekonomik olarak güçlü işverenin kendi koşullarını güçsüz işçiye dayatabileceği bir sosyal gerçeklik. Buradaki bozuk güçler dengesini eşitleyebilmek için işçilere örgütlenme hakkı tanınmış. İşçiler tek tek işverenle pazarlık yapmak yerine topluca bir araya gelerek topluca çalışma koşullarını belirleyecek düzenleme yapmak için toplu sözleşme yapıyorlar. Burada önemli olan işverenin işçilerle olan pazarlığında işçilerin de gerektiğinde üretimi durdurmak gibi, grev hakkını kullanmak gibi bir hakka sahip olmaları. Grev hakkıyla işverenin ekonomik gücü karşısında işçinin güçsüzlüğü dengelenmiş oluyor. Dolayısıyla toplu iş sözleşmesi, bireysel iş sözleşmesinden farklı olarak grev hakkıyla yaptırımlanmış bir sözleşme türü. Bir başka farkı daha var. Bireysel iş sözleşmelerinde somut sözleşmenin tarafı işçinin çalışma koşulları belirlenirken, toplu iş sözleşmelerinin ayırt edici unsuru herkes için geçerli, üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilen kurallar koyabilme yeteneği. O yüzden de biz toplu sözleşmenin o maddelerine, kurallar koyan maddelerine normatif hükümler diyoruz. Uygulamada daha çok idari maddeler diye biliniyor. Toplu sözleşme yapan normatif hükümler ya da idari maddelerdir.
Peki bir toplu sözleşmenin süresi ne kadar olabilir?
Toplu sözleşmenin şu anki yürürlükte olan hukukumuza göre süresi 1 yıldan az olamaz, 3 yıldan da fazla olamaz. 1 ile 3 yıl arasını taraflar toplu sözleşmede birlikte kararlaştırarak imza altına alabilirler.
Peki toplu iş sözleşmesi komisyonu nedir? Kimlerden oluşur?
Şimdi böyle bir yasal olarak tanımlanmış toplu sözleşme komisyonu diye bir komisyon yok. Toplu sözleşmenin işveren tarafında işveren veya üye ise işveren sendikasına işveren sendikası yer alacaktır. İşçi tarafında ise işçi sendikasının yer alması, yetkili işçi sendikasının yer alması gerekir. Aslında dünyada mutlaka sendikaların toplu sözleşmede işçi adına taraf olmasını gerektirmesi bir zorunluluk yok. Bazı yerlerde işçi temsilciler de bu tür şeyler yapabiliyorlar ama hakim olan, dünyada genel olan uygulama işçi tarafının sendika tarafından temsil edilmesidir. Şimdi sendika toplu sözleşme sürecine başladığı zaman işverene veya işveren sendikasına toplu pazarlığı yürütmekle yetkili kıldığı kişilerin bir isim listesini gönderir. Bunlar sendika yöneticileri ve sendika uzmanlarından oluşur. Daha çok toplu sözleşme konusunda uzmanlaşmış sendika uzmanları, sendika hukukçuları, toplu sözleşme sekreteri olarak iş bölümü yapılmış yönetim kurulundan üye, yönetim kurulunun tamamı katılabilir, iş yeri sendika temsilcileri katılabilir. Önemli olan o ilk yetki belgesinde kimlerin toplu görüşmeye katılabileceğine yönelik verilmiş karşılıklı antlaşma, karşılıklı bilgilendirmedir. Burada toplu sözleşmenin imzaya yetkili olanlar ise, toplu sözleşmenin hukuki sonuç doğurması için imzaya yetkili olanlar sendika yönetim kurulu. Onda tüzüğünde belirlenmiştir, yetki belgesinde de yazar. Diyelim ki 2 imzayladır ya da sadece bazı maddelerde genel başkanın imzasıdır. Görüşme tutanaklarında tek imza yeterli olabilir ama toplu iş sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi, imzalanabilmesi için imzaya yetkili sendika yöneticileri tarafından imzalanmış olması gerekir.
Peki, işçilerin talepleri hangi yol ve yöntemlerle belirlenebilir?
Bunun birçok yolu, yöntemi var. Bir kısımda Türkiye'de uygulanmıştır. Ama bir anekdot üzerine gireyim. Türkiye'de sendikal yapının en önemli sorunu aşırı merkezileşmiş bir sendikal yapı söz konusu. Bu aşırı merkezileşmiş sendikalı yapıya işçilerin taleplerini iletmeleri zaman zaman sorunlu olabiliyor ya da zaman zaman sendika bu talepleri görmezlikten gelebiliyor. Burada iki tane uç nokta var. Bir, tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesi var. Bir taraftan da sendika yöneticileri olarak sorumluluk almış genel kurula hesap verecek bir organın işleyişi var. Şimdi bu ikisi arasında ara kademeler oluşturmak gerekiyor. Bunun için de 90'lı yılların başında biz toplu sözleşme komiteleri diye bir pratik geliştirmeye çalışmıştık. İş yerlerinde toplu sözleşme taslakları daha hazırlanmadan işçilerin seçmiş olduğu bu taslakların hazırlanmasında iş yerinin büyüklüklerine göre iş yerinin bu büyüklük ve bölümleri yansıtacak şekilde toplu sözleşme konseyleri oluşturulmuştu. Toplu sözleşme konseylerinin işlevi işçinin talebini iletebilmek, bu talebin hukuki formülasyonun toplu sözleşme yapmasını sağlamak, yapılan bu formülasyonu işçiye anlatmak ve tabii taslak birebir kabul edilmesi mümkün değil. Taslaktan nerelere kadar taarruz verilebileceği, nerelerde bir uzlaşma sağlanabileceği mevcut güçler dengesine göre belirleme konusunda sendika yönetimi ve işçiler arasında köprü oluşturmak. Biz bunu savunduğumuzda halen yaşıyor. O zamanki genel sekreterimiz Mithat Sarı bize demişti ki arkadaşlar yapmayın. Henüz daha bunun için çok erken. Sizin kuracağınız bu toplu sözleşme konseyleri ya da komiteleri dedikodu üretim merkezlerine dönüşecek. Bir süre sonra da sendikayı onlar yönetmeye kalkacaklar ve yönetimle bunlar arasında çelişki doğacaktır demişti. Biz de hayır demiştik bunu birazcık ve onserme olarak görmüştük. Toplu sözleşme konseyleri oluşturuldu. Bu konseylerde biz eğitimler verdik. Ama ne yazık ki 1,5-2 yıl sonra bu konseyler gerçekten de yönetime kendini dayatan, sendika içi yarışmada koltuk kapma yarışına dönüştürülen bir pratiğe ve bir dedikodu üretim merkezine doğru evrimleştiler. Sonra dönemin genel başkanı da çıktı dedi ki davul benim boynumda, tokmağı sizin elinize vermem. Tanımıyorum ben komite, konsey falan. İsterseniz bana oy vermezsiniz dedi, çekti resti. Şimdi tabii böyle keyfi hukuku olmayan bir yapılanmaya doğru gidersen ülke ve kuralları net belirlenmemiş, özümsenmemiş sorun çıkartıyor. Ama bu merkezi yapıyı yatay bir takım örgütlenmelerle işçiyle buluşturmak, işçiye yakınlaştırmak gerekiyor. Bence bunun araçlarından birisi de adı ister toplu sözleşme konseyleri olsun, ister toplu sözleşme komiteleri olsun. Nasıl adlandırırsan adlandırsın, işçilerin seçtiği, işçileri temsil eden, işçili sendika temsilcilerinin içinde yer alabileceği ya da seçilemiyorlarsa yer almayacağı bir takım komitelerle aracılığıyla işçinin toplu sözleşmenin oluşum sürecine ortak edilmesi söz konusu. Eğer bu iyi bir ortaklık olmazsa, örneğin işte anketler yapılıyor, bu da bir yöntem. Ancak işçiler o anketlerde samimi duygularını yansıtmıyorlar. Hiç olmayacak, çok afaki talepler de yazabiliyorlar. Nasıl olsa bunlar alınmayacaktır gibi. Ve sürekli olarak işçi sendikayla farklılık hissediyor kendisini. Sendikayı kendisi dışında bir kurumun, kendisinin avukatı gibi görüyor klasik olarak. Ve sendikal sürece çok fazla katkıda bulunmuyor. Bu işçilerden gelen şeylerde de görüyoruz, tepkilerde, sorularda da görüyoruz. Ne zaman ki toplu sözleşmede ücrete ilişkin bir takım maddelerde sorun çıkarsa işçiler ancak o zaman feryat figan ediyorlar. Oysa toplu sözleşmenin asıl önemli konu idari maddeler denilen maddeler. Ki bu idari maddeleri 12 Eylül öncesinde şörenin yönetim hakkını aşırı sınırlandırdığı gerekçesiyle ve işveren talepleriyle özel 2364 sayılı bir kanun çıkartıldı. Yüksek Hakem Kurulu kuruldu. Ve Yüksek Hakem Kurulu bu maddeleri toplu sözleşmelerden ayıklama, kamu düzeni, milli güvenlik gibi genel bir takım gerekçelerle ayıklama işini üstlendi. O yüzden idari maddeler çok önemli ama işçiler şu günün ekonomik koşullarında idari maddeleri çok aldırmıyorlar. Onu başlarına geldiği zaman ancak kıymetini biliyorlar. Ancak ücrete bakıyorlar. Oysa ücret toplu sözleşmenin borçlar hukukunu ilgilendiren bölümü ve herhangi bir iş sözleşmesinde de kararlaştırılacak bir bölüm. Oysa asıl çalışma koşullarını belirleyen kurallar çok önemli toplu sözleşme açısından.
Peki tam da bıraktığınız yerden TİS'te sadece ücret belirlenmiyor, idari maddeler de önemli dediniz. Bu idari maddeler içerisinde neler yer alabilir? Yani bu maddelerle neler belirlenebilir çalışma yaşamına ilişkin?
Şimdi önce bir ilkemiz var. Toplu iş sözleşmesi hem işçi açısından hem işveren açısından bir takım etkilere ve sonuçlara bağlı. Sonuçta toplu iş sözleşmeleri sistem içi üretimin sağlıklı yürümesi için oluşturulmuş kurumsal yapılardan bir tanesi. O nedenle de toplu sözleşmeye deniliyor ki öncelikle bir toplu sözleşmenin düzen işlevi vardır. Bu düzen işlevi işte idari maddelerle sağlanıyor. Kim işe hangi koşullarda alınacak? İşe alış koşullarını toplu sözleşmede belirleyebilirsiniz. Örneğin dersiniz ki şu makinede şu vasıfları taşımayan birisi işe alınamaz dersiniz. Bu geçerlidir. İşverenin yönetim hakkını sınırlandırmaya dönüktür. Ve o vasıfları taşımayan birisinin üretim sürecinde yer almasını yaratacağı, örneğin iş kazası risklerini bu şekilde bertaraf etmiş olursunuz. Örneğin forklift kullanabilmesi için sertifikalandırmış, eğitimini almış, işçi alınması zorunludur dersiniz. Bu kez de işte forkliftlerden kaynaklanan kazaları en azından biraz daha azaltmış olabilirsiniz. İşe almanın koşullarını belirleniyor. İşe alınmış bir işçinin iş yerindeki üretim hiyerarşisi içerisinde nasıl yükselecek, ne olacak, hangi kadrolara gidecek bunu belirlemek de toplu sözleşmeyle mümkün. Çalışma süreleri toplu sözleşmeyle belirlenebilir. Haftalık 45 saatlik çalışma süresini siz 45,1 dakikaya çıkartamazsınız ama 30 saate de düşürebilirsiniz, 20 saate de düşürebilirsiniz. Dolayısıyla çalışma sürelerine yönelik toplu sözleşmelerine hükümler konulabilir. Toplu iş sözleşmesi aynı zamanda koruyucu bir işlev görür. İşçinin kişilik hakları nasıl korunacaklar? Örneğin işe girişte üst araması yapılacak mıdır? Üst araması yapılabilmesinin koşulları nelerdir? İş yerinde kamera kullanımı, işçinin özel hayatının korunması, iş yeri içerisindeki iletişimin nasıl sağlanacağı kadar akla gelebilecek birden fazla insanın yaşadığı, bir arada yaşadığı yerde çıkabilecek tüm sosyal sorunları düzenlemeye yönelik hüküm koyabilirsiniz. Bu düzen işlevidir. Dolayısıyla işçi bilir ki saat kaçta servis kendisini alacaktır. Ne zaman gidecektir? İşte ne işi yapacaktır bilir. Bu bir iş yerinde genel bir düzeni sağlar. Bir kargaşayı ortadan kaldırır. Bu toplu sözleşmenin düzen işlevidir. Toplu sözleşmenin bir de barış işlevi vardır. Toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra işçi diyecektir ki arkadaş ben sana karşı, işverene karşı endüstriyel eylem hakkını bu toplu iş sözleşmenin yürürlük süresi içerisinde askıya alıyorum. Sen de toplu iş sözleşmesini harfiyen uygulayacaksın. Böylece taraflar karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirdiklerinde iş ihtilafı çıkma olasılığını en aza indirmiş olacaklar. Bu da toplu sözleşmenin barış işlevini yerine getirecek. Toplu iş sözleşmenin bir de gelir işlevi var işte. Gelir işlevi de bizde en çok üzerinde durulan işlevlerinden bir tanesi. İşçinin ücret ve sosyal haklarını tek tek işçiye göre daha zor belirlendiği ülkemiz koşullarında topluca belirleyerek işçinin gelirini arttırmak, artan verimlilikten, artan büyümeden işçinin bir refah payı almasını sağlamak, en azından hiçbir şey olmuyorsa bile işçinin ücretindeki enflasyon ve diğer makroekonomik politikalar nedeniyle yaşanan erozyonu ortadan kaldırabilecek bir düzenlemeyi sağlayabilmek. Gelir unsuru da bu. Zaten toplu sözleşmenin tanımında da bu var. Sendikalara temel görev olarak verirken üyelerin ekonomik, sosyal, kültürel hak ve menfaatlerini koruyacak, geliştirecek. Bunun için bir etkinlik yürütecek. Bu yürütülen etkinliğin işçinin hayatında somutlanış biçiminde toplu sözleşme olacak. Dolayısıyla kanun emredici, mutlak emredici hükümlerine aykırı olmamak üzere toplu iş sözleşmesinde çalışma hayatının akla gelebilecek her türlü alanına yönelik kural koyma yetkiniz var. İşçi nasıl işten çıkartılacak? İşçinin hangi eylemi, hangi yaptırımı gerektirecek? İşçinin işten çıkartılma sürecinde kim yetkili olacak? İşverenin veya işveren vekillerinin yetkileri ne kadar sınırlandırılacak ya da önüne ne kadar açılacak? Disiplin hükümleri dediğimiz bu hükümler, iş kanunun tazminatsız çıkartmayı öngörülen hükümlerine eklemeler ya da o hükümleri sınırlandırıcı düzenlemeler yapılabilecek. İşçinin işten çıkartılması bazı koşullara bağlanabilecek vesaire. İşten çıkarmaya yönelik bu tür hükümler de konulabilir. Tabii bir takım sınırlamalar yok mu? Var. Örneğin işte işe iade de, geçersiz fesih hukuki sonuçlarını en fazla 8 ay tazminat, onu 10 aylık tazminat ya da 9 aya çıkartmak toplu sözleşmede mümkün değil. Kıdem tazminatı tavanı uygulanmayacaktır diye bir düzenleme koymak mümkün değil. Birkaç istisnaidir böyle mutlak emredici düzenlemeler. Bunun dışında işçinin iş yasasındaki işçiye tanınmış hakların altına düşmemek koşuluyla ileriye dönük her türlü düzenleme toplu sözleşmede kuşkusuz teorik olarak yapılabilir. Ama bu yapılabilirliği yapılır kılan Tabii ki güçler dengesi, işçinin örgütlülük düzeyi, sürece katılıp katılmaması, sendikanın kararlılığı gibi örgütsel bir çalışmanın doğasında bulunan bir örgütü canlı tutan mekanizmaların işleyip işlememesine de doğrudan bağlı.
Peki bir toplu sözleşme taslağı oluşturulduktan sonra sözleşme görüşmeleri sürerken taslakta bir değişiklik yapılabilir mi?
Adı üzerinde taslak her türlü değişiklik yapılabilir. Yani A'dan Z'ye tüm taslağı çekip yeni bir taslak dahi sunup toplu sözleşmesi imzalanana kadar, anlaşma tutanakları tutulana kadar her türlü maddede her türlü değişiklik yapılabilir. Taslak değiştirilemez, bir kez verilmiştir diye böyle bir kural yok. Bu zaten taslak dediğimiz kavramın da mantığına aykırı. Her türlü öneri getirilebilir, değişiklik yapılabilir. Zaten değiştiriyordu. Taraflar tartışıyorlar sonuçta. Taslak değişiyor. İşçi tarafı bir şey söylüyor. İşveren tarafı bir şey söylüyor. Ortada bir yerde buluşuyorlar. Bir sürü madde yeniden kaleme alınabiliyor. Bu çok sık karşılaşılan bir olay. Taslak değiştirilmez. Bir kez işverene ulaştırdı diye bir kural asla söz konusu değil. Tersi de doğru. İşveren de işçi sendikasının sunmuş olduğu taslakla bağlı değil. O da karşı taslak, karşı teklifler sunabilir, o tekliflerini değiştirebilir, geri adım atabilir, ileriye gidebilir. Adı üzerinde toplu pazarlık, pazarlık bitene kadar her türlü değişiklik mümkündür.
Peki bir toplu sözleşme imzalandıktan sonra başka bir hak talep edilebilir mi? Ya da hangi yöntemlerle talep edilebilir?
İşte en tartışmalı konulardan bir tanesi bu. Birinci kuralımız, toplu sözleşmenin süresini değiştiremezsiniz. Bu konuda açık yasada yasaklama söz konusu. Toplu sözleşme 2 yıllıksa 2 yıllık, 3 yıllıksa 3 yıllık imzalandıktan sonra bunu değiştirmeniz mümkün değil. Ancak toplu sözleşmenin sürenin dışındaki ücret zamları dahil akla gelen her bir maddesinde toplu sözleşmenin tarafı yani sendika ve işveren veya işveren sendikası protokolle toplu sözleşmeyi değiştirebilir. Bu protokollerde toplu sözleşme niteliğindedir. Yalnız bu değişiklikte şöyle bir sorun var. İki ucu keskin bir bıçak gibi. Artık o protokolü kabul etmezse işveren, sizin grev yapma hakkınız yok. Toplu sözleşmede işvereni imzaya zorlayan temel etki grev hakkı. Protokolle değişiklik aşamasında grev hakkı ve işverene yönelik yapabileceğiniz herhangi bir bizim hukuk sistemimizde meşru yasal kabul edilen bir uygulama yok. Peki toplu sözleşmesinin tarafları dışında değiştirilebilir mi? Bu da çok tartışılan bir konu ama Türkiye'de 94 krizinde hukukumuza girdi. Uyarlama davası diye bir dava türüyle toplu sözleşmenin değişen durum ve koşullara yargı yoluyla uyarlanmasına yönelik bir dava türü gelişti, çıktı ortaya. Bu bireysel iş sözleşmelerine ilişkin Alman hukukundan çıkmıştı. Toplu sözleşme hukukunda kabul edilmiyordu. Bizde toplu sözleşme hukukunda da kabul edildi. Bunun için sözleşmenin taraflarının öngöremeyeceği, imza aşamasında düşünemedikleri olağanüstü bir takım gelişmeler olmuş. Bu olağanüstü gelişmelere bağlı olarak sözleşmedeki adalet bozulmuş, güçler dengesi bozulmuş, örneğin ücret artık ücret olmaktan çıkmışsa ya da işveren açısından çok ciddi bir maliyet devalüasyon olmuştu bu örnek verilir. Maliyet kalemi haline gelmiş işyerinin kapatılması, yok olması tehlikesi varsa o zaman taraflar dava açıp sözleşmenin değişen durum ve koşullara yargıç tarafından uyarlanmasını isteme haklarına sahip. Ama bu çok istisnai, çok dar bir yol. Dolayısıyla imzadan sonra iki türlü değişiklik yapabilirsin. Taraflar bir araya gelir. Yine bir pazarlık yaparlar. Uzlaşırlar, değiştirilir sorumluluk. Taraflardan bir tanesi imzalanmış ben artık değiştirmeyeceğim diye bozulan sözleşme adaletine sırtını dönüp götürürse işte o zaman iş barışının bozulmasını da göze alacak demektir. İş barışı bozulduğu andan itibaren bu barışın yeniden sağlanana kadar geçen sürede işveren de işçi de çok büyük zararlar görebilir. Burada çok dikkat edilmesi gerekir. Sık karıştırılan bir olay var. Barışçıl toplu eylem hakkı uluslararası hukuktan kaynaklanmıştır. Her dönemde vurguluyorum ve rahatsız da oluyorum işçinin sanki demokratik mücadelesinin önüne set vuruyormuşum gibi oluyor ama hukuk sistemimizde yaptırımı ağırdır. Çok istisnai ve çok kısa hallerle Yargıtay pratiği nedeniyle düzenlenmiştir. Örneğin 1 saat üretimi durdurarak barışçıl toplu eylem hakkını meşru ya da yasal kabul ettirmek bu hukuk sisteminde çok zor.
Peki, teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz hocam?
Ben teşekkür ederim.
Evet, bu haftaki yayınımızda toplu sözleşme hakkını konuştuk. Adaletin iş yüzünden bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek dileğiyle.